Merhaba. Şizofreni sadece kelime olarak bile ürkütücü. Bir de bu davranış bozukluğunu yaşayan kişiler için etkilerinin ne kadar dehşet verici olduğunu siz düşünün. Tutarsız düşünceler, halüsinasyonlar ve sanrılar yaşanan sorunlardan sadece bazıları. İlaçlar beyindeki kimyasal dengesizliği düzeltip kişinin gerçekle yeniden bağlantı kurmasını sağlayabilir. Ama bugünkü öykümüzdeki kadın, iyileşmesini hızlandırıp sağlıklı bir hayat sürmesine destek olan şeyin, yüreğinin, aklının ve hayatının zincirlerden kurtuluşu olduğundan emindi.
Git başımdan! Git dedim! Hayır! Yalan söylemedim! Beni rahat bırak! Lütfen! Yalvarırım biri şunları başımdan göndersin.
Neler oluyor Vilma?
Rebecca yine uyanıp teybi açmış. Ben de gidip kapattım.
Gecenin bu saatinde mi?
Evet. Ağladığını duyup uyandım. Zaten tek yaptığı ağlamak. Keşke ona yardım etmek için elimizden bir şeyler gelebilseydi Jay.
Doktora görünmesi gerek. Ciddi bir sorunu var bence.
Öykümüzün kahramanı çocukluğu boyunca karşısına çıkan tüm otorite figürlerinden korku duydu. İkinci sınıftayken ailesiyle başka bir yere taşındı. Yeni arkadaşları giysileri yüzünden onunla alay ettikleri için içine kapandı ve çok az kişiyle arkadaşlık edebildi. Lisede 2 yıl üst üste okulun en sessiz insanı seçildi. Ancak üniversite yıllarında işler değişmeye başladı. Gelecek yıllarda kimi iyi, kimi kötü sonuçlar verecek pek çok davranışının ilk tohumları da bu yıllarda atıldı. Şimdi Rebecca Davis'in zincirlerden kurtuluş öyküsüyle karşınızdayız. Hikayedeki olumsuz örnek oluşturabilecek unsurlar sebebiyle bu bölümün çocuklara ebeveyn gözetiminde dinletilmesi tavsiye edilir.
Üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak doğdum. Babam disiplinli biriydi ve kardeşlerime attığı dayaklar beni hep korkutmuştu. Tennessee'de geçirdiğim çocukluk yıllarım boyunca nadiren kiliseye gittik. Kilisenin sıkıcı bir yer olduğunu düşünüyordum. Bana eğer cennete gitmek istiyorsam iyi bir insan olmam gerektiği öğretilmişti. Ben de elimden geldiğince iyi biri olmaya çalıştım. İçki ve sigara içmedim, küfür etmedim. Ama yargılayıcı ve kendini haklı gören biriydim. Bu yüzden çok az arkadaşım vardı. 17 yaşında üniversiteye başladığımda girişkenliğim de arttı. Ama hayatıma içkiyi ve ahlaksızlığı da sokmuştum. Babam o dönemde eyalet polisi olarak görev yapıyordu. İkinci sınıfa geçtiğim yıl büyük bir değişiklik yapmaya karar verdi. Eve ziyarete gittiğim bir sırada bu konuda benimle konuştu.
Hiç kutsal kitap okudun mu Rebecca?
Hayır, okumam gereken başka bir sürü kitabım var baba.
Ben son zamanlarda çok sık okuyorum ve İsa'nın sözlerinden çok etkilendim. Karşısındakini hayatın gerçek anlamı üzerine düşünmeye sevk etmek için tam olarak ne söylemesi gerektiğini her zaman biliyor.
Pazar okulunda öğrendiklerimden çok az şey kaldı aklımda. Kilisede pek ilgimi çekmiyor açıkçası.
Birçok insan İsa'nın gerçekleştirdiği mucizeleri bilir ama asıl aklımıza kazınması gereken söylediği sözler. Bak şunu bir dinle. Gidin de ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim.
Baba sana bir şeyler olmuş.
Ben şahsen merak bile etmiyorum. Üzgünüm.
Sana katılıyorum anne.
Annemle ben babamdaki değişimden rahatsızlık duyuyorduk. İsa hakkında bir şey duymak istemiyorduk. Çünkü yeterince iyi olduğumuzu ve değişmeye ihtiyacımız olmadığını düşünüyorduk. Okuldaki son yılımda tek amacı beni elde etmek olan bir adama aşık oldum. Sonrasında Tanrı'nın sevgisini hak etmeyecek kadar kötü biri olduğumu düşünmeye başladım. O dönemde epeyce içki içiyordum. Ama yine de derslerime konsantre olmak için erkeklerle yakınlaşmamaya çalışıyordum. Öğrenci eğitmeni olmayı ve bu sayede tekrar iyi biri olmayı amaçlıyordum.
Hey Rebecca! Beklesene. Bu akşam benimle dışarı çıkar mısın?
Olmaz Ron. Yapacak çok işim var.
Ne işin var? Belki sana yardım ederim.
Dengeli beslenme konusunda ders planı hazırlamam gerekiyor.
İşte bu konuda sana yardım edebilirim. Bu konuda materyal bulabileceğim bir dernek için çalışıyorum.
Gerçekten mi? Teşekkür ederim Ron.
Hadi öyleyse. Gidip dernekteki kitaplara bir bakalım beraber. Ben sonra tatildeki bir arkadaşımın evini kolaçan etmeye gideceğim. Giderken bana emanet etti de. İstersen gelebilirsin.
Ev şehir dışında ıssız bir yerdeydi. Oraya gitmekle aptallık ettim. Ben ders planı yaparken Ron içtikçe içti. Sonra bana zorla sahip oldu. Bu durum beni daha büyük bir utanca ve suçluluk hissine sürükledi. Daha sonra o gece benimle birlikte olduğunu başkalarına anlattığını ve bununla gurur duyduğunu öğrendim. Ben de utancımı hafifletmek için daha çok içmeye başladım. 20 yaşında mezun oldum ve öğretmen olarak göreve başladım. Ama kendimi tatminsiz ve huzursuz hissediyordum. Hayatımda bir şey eksikti. Bir akşam okulunda mekanik derslerine katılmaya başladım. Kendi arabamı tamir edebilir hale gelmeyi umuyordum. Roman'la da orada tanıştım.
Demek bir öğretmensin Rebecca.
Evet, çocukları ve öğretmeyi seviyorum.
Bu kursa neden katıldın peki?
Eski bir arabam var ve çok sık sorun çıkarıyor. Bu kursa gelmek tamircilere para vermekten daha ucuz.
Akıllıca. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa haberdar et.
Teşekkür ederim Roman.
Dersen sonra bir şeyler yemeye gidelim mi?
Bak, ilişkiler konusunda kötü tecrübelerim oldu Roman. Artık kimseyle çıkmıyorum.
Bu çıkmak değil ki. Sadece yemek yiyip ailelerimizden ve hayattan bahsederiz. Olmaz mı? Hem büyük annemi çok seveceksin. Ona senden bahsettim bile.
Ah, öyle mi?
Evet. Derslerde ne kadar iyi olduğunu anlattın. Çok şaşırdı.
Roman'ın anne babasının boşandıklarını ve onun babaannesiyle epey fazla vakit geçirdiğini öğrendim. Israrcı ve nazik biriydi. Onunla çıkmaya başladık. Öğrenim yılının sonuna geldiğimizde karnımda onun bebeğini taşıyordum. Evlenme planları yapıyorduk ama henüz bir tarih belirlememiştik. Hamileliğimin planlarımızı nasıl etkileyeceğini merak ediyordum. Bugün doktora gittim Roman.
Neden? Bir sorun mu var?
Hamileyim.
Ha? Peki bu konuda ne yapmamı bekliyorsun?
Hiçbir şey.
Tamam Rebecca, tamam. Özür dilerim. Evlenmeyi zaten kararlaştırmıştık. Şimdi bunu biraz hızlandırmamız gerekecek. Bu hafta sonuna ne dersin?
Bunu gerçekten istiyor musun?
İstiyorum hayatım. Georgia'ya gidelim. Orada çabucak evlenebiliriz. Cumartesi sabahı erkenden yola çıkarız. Olur mu? 8'de gelip seni alırım. Linda ile erkek arkadaşından da bizimle gelip şahitliğimizi yapmalarını isteriz ha?
Hemen evlenmek istemen beni çok mutlu etti Roman.
Seni seviyorum Rebecca.
Ben de seni Roman. Peki nerede yaşayacağız?
Daha önce bir ev bakmıştım. Bu hafta onu kiralayabiliriz.
Cumartesi sabahı arkadaşlarım geldi ve birlikte beklemeye başladık. Ancak Roman ortalarda yoktu. Yıkılmıştım. Sonraki hafta kursta Roman'la karşılaştığımda benimle pek konuşmadı. Ders bittikten sonra birlikte arabayla dolaşmaya çıkmak istediğini söyledi.
Rebecca, bana kızgın olduğunu biliyorum.
Cumartesi neredeydin Roman? Saatlerce seni bekledik ama ne geldin ne de aradın.
Önceki gece arkadaşlarımla eğlenmeye çıkmıştım ve çok sarhoş oldum. Uyandığımda saat çok geç olmuştu.
Ne? Bahanen bu mu şimdi?
Yapma Rebecca. Alt tarafı sarhoş oldum. Her şey eskisi gibi gidecek tatlım. Hadi gel bir öpücük ver.
Sana inanamıyorum.
Hem belki hamile bile değilsindir. Nereden bileyim?
Çek ellerini üzerimden. Ve beni hemen arabama götür. Müzik
Kasabadaki bütün kızlar babalık davası açmadan uçkuruna hakim olsan iyi olur Roman.
Rebecca!
Artık senden hiçbir şey duymak istemiyorum.
Büsbütün yıkılmıştım. Evli bir arkadaşımı aradım. Daha önce bana bebek doğana kadar yanında kalabileceğimi söylemişti. Okullar tatile girdiğinde Nashville'deki o arkadaşımın yanına taşındım. Bir otelin hediyelik eşya dükkanında çalışmaya başladım. Arabam artık hiç çalışmaz olmuştu. Tanıştığım insanlardan beni eve bırakmalarını rica ediyordum. Beni eve bıraktığınız için teşekkür ederim. Bu saatte otobüs çalışmıyor ve taksi tutacak param da yok.
Aha, hiç sorun değil canım. Zaten yolumun üstü.
Hediyelik eşya dükkanında çalışırken ilginç insanlarla tanışıyorum.
Eminim öyledir.
Nereye gidiyoruz? Bu yolu hiç görmemiştim.
Burası kestirme yol. Birazdan varmış oluruz.
Hey, bu hiç hoşuma gitmedi.
Dur diyorum sana. Bunu sen istedin. Direnmesen her şey daha kolay olabilirdi. Dur. Sesini çıkartma, kes sesini.
Hayır.
Kes sesini diyorum sana.
Kes şunu.
Sus.
Tecavüzcü çok güçlüydü. Daha dikkatli davranmam gerektiğini biliyordum. Kendime saygımı büsbütün yitirmiştim artık. İş çıkışı erkeklerle eğlenmeye çıkıyor, hayatımdaki yalnızlığı biraz olsun hafifletmeye çalışıyordum. Hamileliğimin 7. ayında ailemi ziyarete gittim. Annem hamile olduğumu babama söylememişti. Ama şüpheleneceğinden emindim.
Rebecca, sen çok kilo almışsın. Ve değişmişsin. Yoksa hamile misin?
Evet baba.
Tatlım, seni sevdiğimi bilmeni istiyorum. Bütün bunlara yalnız başına katlanmak zorunda kaldığın için üzgünüm. Annenle ben vereceğin her kararda arkanda olacağız.
Teşekkür ederim baba. Bebeğimi doğurmak istiyorum. Roman'ın aklı başına gelmese bile onu kendim büyüteceğim.
Çocuğunu büyütürken ona Rabbi öğret Rebecca. Bu ikiniz için de büyük bir fark yaratacaktır. Hayatımı Rabbe teslim etmek için bu kadar yıl beklediğime pişmanım. Ailemizle ilgili her şey çok daha farklı olabilirdi.
Üzülme baba. En yakın zamanda birlikte kiliseye gideceğiz. Hayatımı berbat ettim ama çocuğumun doğruyla yanlış arasındaki farkı bilmesini istiyorum.
Senin iyi bir kız olduğunu biliyorum Rebecca.
Keşke bu doğru olsaydı baba. Ama maalesef değil.
Bak canım, ihtiyacın olan tek şey Rabbin kendisi.
Kızım Virginia doğduktan sonra öğretmenlik mesleğine geri dönmeyi planlıyordum. Ve başka bir eyalete taşınmanın en iyisi olacağını düşünmüştüm. Nasıl olduysa Roman bebeğin doğduğunu öğrenmişti. Bizi ziyarete geldi. İkimiz de kendimizi çok tuhaf hissetmiştik.
Çok güzel bir bebek Rebecca.
Bence de. Ama o kadar çok ağlıyor ki beni uyutmuyor.
Buna üzüldüm. Galiba bana benziyor. Ne dersin?
Evet öyle. Tıpkı sana benziyor Roman. Sanırım acıktı. Ona süt vermem gerek.
Hadi onu bana ver. Mamasını ben vereyim.
Tamam. Ama dikkat et. Başını arkadan desteklemen gerekiyor.
Rebecca, ben seninle evlenmek istiyorum. Virginia ve senin yanında olmak istiyorum.
Samimi olup olmadığından artık emin değilim Roman.
Arkadaşlarım beni etkiledi Rebecca. Evlenmek zorunda kaldığımı söyleyip benimle alay ettiler. Hiç kimsenin bana zorla bir şey yaptıramayacağını göstermek için de o gece çok geç geçtim. Ama her şeyi berbat ettim.
Ailene sahip çıkmaya hazır mısın Roman?
Evet, hazırım.
Ailen de benimle evlenmeni pek desteklemiyordu. Sence şimdi ne düşünecekler?
Virginia'nın benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum. Benim annemle babam ayrıydı. Boşanmaları beni çok yıprattı. Aynı şeyi onun da yaşamasına izin veremem. Baksana, ne kadar da güzel. Büyük annem onu göstermek için sabırsızlanıyor.
Roman'la konuşurken babam geldi. Beni terk ettiği için onu iyice azarladı. Ve Roman bir daha geri gelmedi. Ben Georgia'ya taşındım ve birinci sınıflara ders vermeye başladım. Artık cennete gitmek için şansım kalmadığını düşünüyordum. Ama Virginia 9 aylık olur olmaz onu kiliseye götürmeye başladım. Kilisedeki yaşlı bir kadın beni kanatları altına aldı. Ziyaretime gelip bana İsa Mesih'i anlatırdı. Ama ben Tanrı'nın beni asla bağışlamayacağını düşünüyordum. Virginia bir yaşına geldiği sıralarda annem tatsız bir haber için beni aradı.
Rebecca, sana kötü bir haberim var. Babanın evdeki telsizi açıktı ve bir arabayla bir motosikletin çarpıştığını anons ettiler. İçime kötü bir his doğdu ve dinlemeye başladım. Motoru kullanan kişi ölmüş. Ve ne yazık ki Roman'mış.
Anne, hayır. Hayır. Nasıl olmuş?
Roman alacakaranlıkta yolda ilerliyormuş ve farları açık değilmiş. Bir araba kavşakta duramayıp ona çarpmış. Birkaç gün izin alıp buraya gelmek ister misin canım?
Olmaz anne. Büyük annesi dışındaki herkes beni ve kızımı reddetti. Cenazede bulunmak benim için de, onun ailesi için de zor olacak.
Roman'ın ölümü Tanrı'yı daha çok düşünmemi sağlamıştı. Ama Tanrı'nın yaptığım onca korkunç şeyden sonra beni sevebileceğine inanamıyordum. Bir adamla birlikteydim ve sürekli içiyordum. Kiliseye gitmek beni hiç ama hiç değiştirmemişti. Umutsuz vaka olduğumu biliyordum. Günahlarım yüzünden ne kadar kendimden nefret etsem de kiliseye gitmeye devam ettim. Oradaki insanların sevgisi şüphelerimi biraz olsun gidermeye yeterli oluyordu. Pazar okulu öğretmenim sürekli olarak kutsal kitapla ilgili dersler veriyordu.
Tanrı sizi seviyor. Kutsal kitap Romalılar 5. bölüm 8. ayette şöyle der. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Bu sabah bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Tanrı neden oğlunu kurban etti sizce?
Bizler bağışlanmaya kavuşabilelim diye.
Çok doğru. Romalılar 8. bölüm 1. ayette ne diyor? Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Mahkumiyet yoktur. Çünkü İsa Mesih günahlarımızın bedelini ödemiştir. Peki başka?
Bize sonsuz yaşam vermek için.
Evet, bu da doğru. Bununla ilgili kutsal kitap ayetleri gösterebilir misiniz?
Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Evet. Peki ya başka?
Yuhanna 11, 25 ve 26. ayetler. İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?
Geleceğe ilişkin sahip olduğumuz umut ne harika değil mi? Peki ya şimdi için ne diyebiliriz? Romalılar 8. bölüm 32. ayete bir bakalım. Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı?
O akşam kızımı yatırdıktan sonra şöyle dua ettim. Rab, eğer beni seviyorsan ve beni bağışlayabileceksen lütfen bunu bana göster. Kutsal kitabı açtım ve ilk kez Yakup'un kuyusundaki kadının öyküsünü okudum. 6 farklı adamla ilişkisi olmuştu ama yine de Tanrı onu bağışladı. Ağlamaya başladım ve İsa Mesih'i yüreğime davet ettim. Tanrı bana Yeşaya 38. bölüm 17. ayetini gösterdi. Çektiğim bunca acı esenlik bulmam içindi. Beni sevdiğin için yıkım çukuruna düşmekten alıkoydun. Günahlarımı arkana attın. O akşam okuduğum her ayet bana Tanrı'nın sevgisini ve bağışlayıcılığını gösteriyordu. Hayatımdaki önceliği Tanrı'ya vermek istiyordum. Sonraki 4 yıl kutsal kitap çalışmaları, dualar ve ibadet toplantıları sayesinde imanda geliştim ve harika tecrübeler yaşadım. Kızımı büyütmek ve okulda ders vermek hayatımın çoğunu kaplıyordu.
Alo.
Merhaba anne. Benim Rebecca. Nasılsınız?
Ah, iyiyiz Rebecca. Ben de televizyonda bir vaaz dinliyordum şimdi.
Kurtuluşa kavuştuğun için çok mutluyum anne. Hayat artık bambaşka değil mi?
Kesinlikle öyle. Onca yılı ziyan ettim. Ama çok şükür ki Rab benden vazgeçmedi.
Sana ve babama daha yakın olmak için Tennessee'ye taşınmayı düşünüyorum.
Ah, bu harika. Bir okulda rahatlıkla iş bulabilirsin.
Ben kendime bir kreş açmak istiyorum aslında. Böylece okula başlamadan önce Virginia ile daha çok vakit geçirebilirim. Bunun için dua ediyorum.
Babana da anlatacağım. Senin için dua edeceğiz canım.
Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeye başlamıştım. Evimi satmama yardım etti. Tennessee'ye dönüp küçük bir dağ kasabası olan Sunbright'taki büyükannemin evini onardım ve oraya yerleştim. Bir kreş açtım ama sadece tek bir öğrencim vardı. Babam benim için dua etti ve 3 yıl içinde bütün okul öğrenciyle doldu. Fakat kreş binası çok fazla onarım gerektiğinden bir süre sonra kreşi kapatmak zorunda kaldım. Ardından öğretmenlik yapmaya geri döndüm. Kuzenim ve iki kızı yaşadıkları sorunlar yüzünden yanıma taşınmak zorunda kaldılar.
Jenny nasıl?
Bazen çok kötü oluyor anne. Çok şiddetli bir depresyon yaşıyor ve çocuklarla bile ilgilenemediği zamanları oluyor.
İkiniz için de dua ediyoruz.
Kötüleştiği zamanlarda kızları alıp arabayla dolaşmaya çıkarıyorum. Ya da birlikte pasta yapıyor, şarkı söylüyor, bahçede vakit geçiriyoruz.
Evet.
Onları kiliseye de götürüyorum.
Belki onlar da Mesih'e iman ederler. Bu harika olur.
Böyle bir depresyon yaşamanın ne demek olduğunu düşünemiyorum bile. Tanrı'nın yardımı olmadan hiçbir şeyle başa çıkamazdım. Oysa beni neler beklediğinden haberim yoktu. Kuzenim eşiyle barıştı ve ben de yeni bir iş buldum. Patronum Hristiyan olduğunu söylüyordu. Onunla sık sık konuşuyorduk. Bana okumam için bazı kitaplar verdi. Ama kilisedeki önderim kitapları görünce beni okumaktan alıkoydu. Çünkü kitaplarda kutsal kitapla ilgili çarpıtılmış bilgiler vardı. Bir gün patronum beni kilisesine davet etti. Bu daveti kabul etmem hayatımdaki bir felaketin başlangıcı oldu. Kutsal kitabı öğreten kendi kilisemi terk ettim. Patronumdan etkilenmeye ve onun kilisesindeki ilginç müziklerden ve ibadet toplantılarından hoşlanmaya başladım. Vaazlarda sunulan sahte öğretişlerin farkında bile değildim. Ama içimden bir ses bunların yanlış olduğunu sürekli fısıldıyordu. O kiliseye gitmeye devam ettim. Çünkü patronuma aşık olmuştum. Ama o bana karşı karışık hisler besliyordu.
Seni gerçekten düşündüğümü biliyorsun Rebecca. Ama belki de birbirimizden biraz uzaklaşmak daha iyi olacak.
Ne demek istiyorsun?
Bilirsin işte. Başka insanlarla çıkmaktan söz ediyorum. Sen çekici bir kadınsın ve özgürlüğünü kısıtlamak istemem.
Ama biz Hristiyanız. Ciddi olmadığımız sürece hiç kimseyle ilişki yaşamamalıyız. Ben ciddi olduğumuzu düşünüyordum.
Biraz uzaklaşıp birbirimize zaman tanımak ikimiz için de iyi olacak.
Birileri bana Shirley ile görüştüğünü söylemişti. Bu yüzden mi benden uzak durmak istiyorsun?
Hayır Rebecca. Shirley ve ben sadece arkadaşız.
Tanıdığımız herkes ilişkimizin bittiğinden haberdar gibiydi ve yaptıkları yorumlar beni endişelendiriyordu. Henüz 5. sınıfa giden kızım bile bana karşı tavır almıştı. Stres aklımı ve hislerimi etkiliyordu ve sonunda içime kapanmaya başladım. Bu da beni tuhaf davranışlara sürükledi. Kafamın içinde sesler duymaya başladım. Neler olduğunu anlayamıyordum. Bu karmaşa içerisinde yaşamaya ve her akşam ağlamaya başladım. Gittiğim kilise o yaz kapandı ama yaşadığım karmaşa devam etti. Okul yılı başladığında bir süre devam ettim ama sonra kızımla birlikte Knoxville'e taşındım. İyileşeceği yerde her şey daha da kötüleşiyordu. Bronşit oldum ve aylarca hasta yattım. Çalışamıyor, kızıma bakamıyor, sürekli ağlıyordum. kutsal kitap okurken içindeki sesleri susturabiliyordum. Ama geri kalan zamanlarda sefil bir haldeydim. Nihayet kızım 8. sınıfa geçtiğinde yanımdan ayrıldı ve ailemin yanına taşındı. Birilerinin benimle ilgilenmesi gerekiyordu. Çünkü kendime bakamayacak hale gelmiştim.
Rebecca, düşündüğümden de kötü durumdasın.
Herkes bana karşı.
Babanla konuşuyorduk da, senin bir doktora görünmen gerekiyor canım.
Hayır, eğer bana normal biri gibi davranabilseniz iyi olurum.
Hayır tatlım, ciddi bir sorun yaşıyorsun. Odandan bile güçlükle dışarı çıkıyorsun. Gece yarısı uyanıp senin ağladığını duyuyorum.
Beni rahat bırakın.
Hayır, hayır, bu durumda seni rahat bırakamam. Bir Hristiyan danışmanla görüştüreceğim seni. Randevu da aldım. Bunu yapmak zorundasın.
Seni rahatsız eden şeyin ne olduğunu bana anlatır mısın Rebecca?
İnsanların bana söylediği korkunç şeyler kafamda yankılanıyor ve sürekli ağlıyorum. Her şey hem çok katı hem de çok yumuşak. Sanki beynim ve organlarım birden taşa dönüşüyor, ardından ipek gibi oluyor. Sesler duyuyor ve uyuyamıyorum.
Nasıl sesler?
Bazıları derinden geliyor ve ağır çekimde konuşuyor gibi. Bazıları ise çok yüksek tempoda ve çok tiz. Sözcükleri seçemiyorum ama saçma olduklarını söyleyebilirim.
Sanırım bu bir şizofreni vakası Rebecca. Sana bazı ilaçlar vereceğim. İyi gelecektir. Bu ilaçları kullanmazsan sonunda tamamen çöküp bir hastaneye yatmak zorunda kalabilirsin.
İlaçları içtim ama fayda edeceklerini düşünmüyordum. Fakat o gece halüsinasyonlar ya da geçmişinden kopup gelen karabasanlar görmedim. Sakin bir gece geçirdim. Ama şizofren olduğumu öğrenmek beni şoke etmişti.
Ne okuyorsun canım?
Şizofreni hakkında bir kitap. Aslında beyindeki kimyasal bir dengesizlikmiş.
İlaçların işe yaramasına sevindim.
Henüz iyileşmedim baba. Ama daha iyi hissediyorum.
Peki danışmanınla hala görüşüyor musun?
Evet, ayda bir. Hem kutsal kitap da okuyorum. Bana çok iyi geliyor.
Bu çok iyi tatlım. Tabii çok şey yaşadın. Eminim Rab her şeyi düzeltecektir.
Kutsal kitaba bağlı bir kiliseye gitmeye başladım. Ve bu sayede hem zihinsel hem de manevi açıdan güç kazandım. Ev işlerine de yardım etmeye başladım. Terapi, Tanrı sözü ve sağlam imanı dostlar bana çok yardımcı oldu. Bugün kızım Virginia mutlu bir yuva kurmuş durumda. Bana bir torun bile verdi. Onca korkunç yılı atlatmamı sağlayan Tanrı'yı yüceltiyor ve ona şükrediyorum. Artık sadece ona güveniyorum. Tanıklığımı pek çok insanla paylaşma ayrıcalığına eriştim. Eğer Tanrı'yı daha önce şahsen tanımadıysanız şunu bilmelisiniz. O sizi önemsiyor. Mesih'i yüreğinize davet edin. Sonsuz ve bol yaşama kavuşmanız için ölmeye razı olan ve ölümden dirilen Mesih'i tanımanın sevincini tadın.
Sevgili dostlar, bu hayatta sıkıntılarımız olacak. Ama Tanrı, korkunun ve endişenin üstesinden gelebilmemiz için bize bir yol açtı. Ve bu yol, Tanrı'nın biricik oğlu İsa Mesih'in çarmıhının yoludur. Onun kanı bizi arındırır ve dirilişi bize yaşam verir.